bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Cevap veriyorum. Gerçekliğini arayanlarla baş başa. Yaşar Nuri Öztürk. Bütün eserleri 32, 1. kaset 1. yüz. Yeni Boyut Yayın Evi 33, 9. baskı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. İslam Düşüncesi Profesörü, gazeteci yazar, avukat, televizyon programcısı. Time dergisinin gerçekleştirdiği 20. yüzyılın en önemli kişileri anketinin en önemli bilim adamları ve ıslahatçılar listesinde dünya kamuoyunca belirlenmiş 100 büyük ismin ilk 10 arasında yer alan Yaşar Nuri Öztürk, hukuk ve ilahiyat fakültelerini bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı. 1976'da asistan olarak üniversiteye girdi. İslam felsefesi alanındaki doktorasını 1980'de bitirdi. 1986'da doçent, 1993'te profesör oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi'nde kurulan İlahiyat Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Bu görevi halen devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Japonya ve Kore'de alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Konferans ve kongrelere katıldı. New York'ta misafir profesör olarak bir yıl İslam düşüncesi dersleri okuttu. Aynı süre içinde dünya dinlerinin kutsal metinlerinden seçmeler olan World Scripture'ın İslam bölümünün hazırlanışında görev aldı. 1970 yılından beri Son Havadis 1970-1972, Tercüman 1972-1980, Hürriyet 1981-2000 ve Star halen devam etmekte. Gazeteleriyle bilimsel dergilerde aralıksız yazılar yazdı, sayfalar hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Almanca basılan eserlerinin sayısı 30'u aşkındır. Türk televizyonlarında 1987'den beri yüzlerce konuşma yaptı. Işığa Çağrı, Kur'an ve İnsan, Söz ve Işık adlarıyla özel programlar hazırladı. Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Danimarka başta olmak üzere değişik ülkelerde birçok konferans verdi. Kur'an'daki İslam adlı hacimli eseri, Dinde Kur'an'a Dönüş Hareketi'nin öncü kitaplarından biri kabul edilmektedir. Bu hareketteki rolü ve faaliyetiyle düşünce dünyası değişik üniversitelerde yapılan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca tezlerle incelendi. Türkiye içinde aldığı ödüllerden bazıları şunlardır. 1. Türkiye Milli Kültür Vakfı Din Bilimleri Ödülü 1978. 2. Türkiye Milli Kültür Vakfı Din Bilimleri Ödülü 1982. 3. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yılın Başarılı Gazetecisi Özel Ödülü 1995. 4. İstanbul Üniversitesi Halkla İletişim Ödülü 1998. 5. Türkiye Yazarlar Vakfı Ulusal Uzlaşı Ödülü 1998. 6. 18 Mart Üniversitesi 2001'in Öncüsü Ödülü 1998. 7. İstanbul Medya Mensupları Derneği Medyanın Zirvesindekiler Ödülü 1998. 8. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Cengiz Polatkan Ödülü 1998. 9. İMME'de Medyanın Zirvesindekiler Ödülü 1998. 10. İstanbul Üniversitesi Halkla İletişim Ödülü 1999. Ön söz. Bu kitap büyük çoğunluğu internetteki sitemize www.yeniboyut.com, bir kısmı yazı yazdığımız gazeteye, bir kısmı da görev yaptığımız fakülteye gelen sorulara verilmiş cevaplardan seçmelerdir. Sorular binlercedir. Bunların çok acil olanlarına internetteki sitede cevap verilmiştir. O cevapların halk için önemli bulunanları da bu kitap bünyesine alındı. Hacmi büyütüp okuyucuyu yormamak için 342 soruya cevap vermek diyetinilmiştir. Bu demektir ki cevapların kitap halinde yayını sürecektir. Yani Allah izin verirse cevap veriyorum 2, cevap veriyorum 3 ve devamı da gelecektir. Soruların çok çeşitli oluşu her soruyu dikkate alarak bir bölümleştirme yapmayı zorlaştırmıştır. Bunun yerine soruların yoğunlaştığı bazı konular için başlıklar atılıp bunlar kitabın konu başlıklarıyla sorular adlı ikinci bölümde sıralanmıştır. Sınıflandırmanın büyük zorluk çıkaracağı çeşitli konulardaki sorular ise çeşitli sorular başlığı altında üçüncü ve son bölümde toplanmıştır. Okuyucu arada konu, kişi ve kavramı rahatlıkla bulabilsin diye kitabın sonuna geniş bir karma indeks konmuştur. Bu kitaptan kolaylıkla yararlanmanın yolu karma indekse göz atmaktan geçer. Çalışmamızın halkımıza yararlı olmasını diler, emeği ve desteği geçenlere sevgi, saygı ve şükranlarımı iletirim. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. 1. Bölüm Temel Soru. Kamu vicdanının asırlık sorusu. Soru. Din adına sorulan sorulara yine din adına verilen bağlayıcı cevaplara fetva deniyor. Peki, fetva verme yetkisi kimindir? İslam dünyası binlerce fetvaya, yüzlerce fetva kitabına sahip bulunuyor. Şu andaki durumu içler acısı olduğuna göre bu fetvalarla bir yere gelememiş demektir. Bundan da anlaşılır ki ya bu fetvaları verenlerde bir sakatlık var yahut da bu fetvalarda. Acaba sakatlık kimdedir? Yolda bırakmayan, dünyanın önünde rezil etmeyen fetvaları kimden ve nereden almalıyız? Cevap. Ben fetva makabı değilim. İman, ilim ve düşünce adamıyım. Yani fetva vermem. Bilgi ve düşüncelerimi aktarırım. Bir Müslim mümin olarak ben fetva almak için kişi olarak Hazreti Peygamber'e, kitap olarak da Kur'an'a başvururum. Çünkü İslam, çekişme ve kuşku halinde Allah'a ve onun Resulü Hazreti Muhammed'e gitmemizi istiyor. Ancak İslam şunu da biliyor. Allah'a gitmek istediğimizde Kur'an'a gidiyoruz. Allah'ın ne dediğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Kuşkusuz, yalansız, uydurmasız. Hazreti Peygamber'e gitmek istediğimizde durum böyle olmuyor. Onun ne dediğini kuşkusuz, yalansız, uydurmasız öğrenemiyoruz. Çünkü kendisi bu alemde yok. Kendisine isnat edilen sözler içinde ise uydurmalar gerçek olanlardan çok. O sözlerde gerçekle yalan, doğruyla uydurma birbirine karışmış. Karmaşa, kaygı ve ıstırap içinde düşüyoruz. Tam bu noktada imdadımıza yine Kur'an yetişiyor. Bize şu şekilde yol gösteriyor. Bir şeyde tartışma ve çekişmeye düştüğünüzde hükmü Allah'a bırakın. Şura 10. Biz de öyle yapıyoruz. Peygamberimize isnat edilen sözlerin doğrusuyla yanlışını ayırmak için Kur'an'a gidiyoruz. Yani sonuçta Kur'an'ı hakem yapıyoruz. Peygamberimiz bu dünyadan ayrıldığı için onun bir konudaki fetvasının güvenilir makamı da Kur'an'dır. Çünkü ona isnat edilen söz ve fetvaların içine binlerce yalanın karıştırıldığına kimsenin kuşkusu yoktur. O halde Hazreti Peygamber'in fetvalarının da Allah'ın fetvalarının da gerçek ve güvenilir kaynağı Kur'an'dır. Ben bugüne değin fetvaları hep Kur'an'dan istedim. Ne pişman oldum, ne mağdur ve ne de mahcup. Eğer benimle paylaşırsanız Kur'an'dan aldığım fetvaları size de aktarmak isterim. Ama Kur'an'ın verdiği fetvalara geçmeden önce onun fetva ve fetva makamı konusunda neler söylediğine bir göz atalım. Kur'an diyor ki, senden fetva istiyorlar. Onlara de ki, fetvayı size Allah verir. Nisa 176. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı, Allah'a teslim olmayı seçtim. Maide 3. Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? En'am 114. Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığını Allah bizzat kendisi size ayrıntılı bir biçimde açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir. En'am 120. De ki, bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış herhangi bir şey bulamıyorum. En'am 145. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş? Araf 32. De ki, ne oldu size de Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız, bir de helal. De ki, Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Yunus 59. Yalan düzerek Allah'a iftira etmek için dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Yalan düzerek Allah'a iftira edenler kurtulamazlar. Nail 116. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden haram ilan ediyorsun? Tahrim 1. 2. Bölüm. Konu başlıklarıyla sorular. Abdest ve namaz. 1. Kur'an'da geçen salat sözcüğü ile bugün kılınan namazın ilişkisi nedir? Salat, kelime anlamıyla dua demektir. Ve Kur'an'a göre sadece insanın değil tüm varlıkların salatı, yani kendilerine özgü duaları vardır. Bizim bugün kıldığımız ve adını Farsçadan aldığımız namaz ise Kur'an'daki salatın değişik parçalarını hamd, tesbih, tehlil, tekbir, şükür, Kur'an okuma ve vesaire bir araya toplayan ve temel şekil kuralları da Kur'an'da gösterilen bir toplayıcı ibadettir. Ancak geniş anlamda bütün dualar salat kavramı içine girer. 2. Kur'an mealinizde ayakların mes edilebileceğini belirtmişsiniz. Oysa ki sizin de çok sevdiğiniz elmalılı hamdi sadece yıkanacağı şeklinde yorumlanmış. Nedenini açıklar mısınız? Ayakların mes edilmesi bir yorum meselesi değil, Kur'an'ın açık beyanıdır. Ayakların yıkanmasını söylemek ise bir gramatik inceliğin zorlanmasıyla elde edilen geleneksel yorumun bu ayetin bir emri gibi öne çıkarılmasından ibarettir. Ne yazık ki Elmalılı daha birkaç yerde yaptığı gibi burada da geleneksel yorumu Kur'an beyanının önüne geçirmiştir. Rahmetli Elmalılı'yı sevip saymış olmamız onun hata yapmayacağı, ithamdan kaçmak için geleneğin kabullerini aynen tekrarlamayacağı anlamına gelmez. 3. Yatalak bir hasta olduğum için abdest alamıyorum. Kur'an okuyup hatim ediyorum. Bir sakıncası var mı? Sorunuzun 3 ayrı bölümü vardır. Birincisi, Kur'an okumak için abdest almak şartı hiç kimse için yoktur. Kur'an'ı abdestli veya abdestsiz istediğiniz zaman alıp okursunuz. Bu yönde şart gibi gösterilen şeylerin tümü sonradan uydurulmuştur. Ve daha ilginci İslam'a, Yahudi hahamların Tevrat'ın okunmasına ilişkin koydukları şartların bir tekrarı olarak girmiştir. İkincisi, Kur'an okumak bağımsız bir ibadettir ve namazdan daha üstün bir ibadettir. Bu özellik Ankebut suresinin 45. ayetinde ifade edilmiştir. Ayrıca Kur'an okumaya ilişkin emir, namaz kılmaya ilişkin emirden öncedir. Bakınız Kur'an'ın temel buyrukları 1-8. Üçüncüsü, sizin durumunuzda olanlara fıkıh dilinde özür sahibi denir. Özür sahipleri namaz kılmak için gereken abdesti, organlarını mümkün olanlarını yıkayarak alırlar. Yıkamanıza sakınca olan organları yıkamaz, geri kalanlarını yıkarsınız. Hiçbir organınızı yıkayamayacak durumda iseniz, teyemmüm ederek namaz kılarsınız. Onu da yapamayacak durumda iseniz, Allah'ı başka türlü anarsınız. Durumunuzdan anlaşılan o ki, Kur'an okumak sizin için en ideal ibadettir. 4. Fıkıh kitaplarındaki namaz kılma tarifleri ne kadar doğrudur? Hazreti Peygamber nasıl namaz kılmıştır? Fıkıh kitaplarının anlattığı namaz, Hazreti Peygamber'in kıldığı namazdan oldukça farklıdır. Temel kaynak niteliğindeki fıkıh kitapları okunduğunda, Peygamberimizin kıldığı namazla ona yapılan ilaveler birbirinden ayrılabilir. Bu, bir bilgi ve ihtisas işidir. Peygamberimizin kıldığı şekliyle namazı yakında çıkacak olan Kur'an ve sünnete göre İslam İlmihali adlı kitabımızdan ayrıntılarıyla öğrenebileceksiniz. Şimdilik İslam nasıl yozlaştırıldı kitabımızın namaz bölümüne bakabilirsiniz. 5. Bir tam günde 24 saatte kaç rekat namaz kılınır? Sabah 2, öğle 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4 olmak üzere toplam 17 rekattır. Bu rakamlar kulluk borcu olan namazlardır. Fıkıhta tatavvu, nevafil ve revatip, halk arasında sünnet diye anılan, sevap kazanmak ve ruhen yükselmek için kılınabilecek namazların sayısı, zamanı, rekatı dondurulamaz. İsteyen istediği kadar kılar. 6. Amentü ve ettiyatü duaları Kur'an'da var mıdır? Amentü ve ettehiyatü Kur'an'da yoktur. Amentü diye bilinen söz dizisi bir dua değildir. İman şartlarını formüle eden uzun bir cümledir. Hiçbir yakarış ifade etmez. Dua olarak okunması da dayanağı olmayan bir gelenektir. Ettehiyatü olarak bilinen satırlar ise dua ve şehadet, Allah'ın varlığını ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini tasdik içermektedir. Ancak ettehiyatü duasının Miraç gecesi, Allah peygamber melekler arasında geçen bir konuşmadan oluştuğu yolundaki rivayeti kabul etmek Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Çünkü böyle bir kabul, ettehiyatü duasının Kur'an'dan bir parça olmasını gerektirir. Böyle bir şey olmadığına ve olamayacağına göre, ettehiyatü duası diğer dualar gibi bir duadır demek gerekir. Sonuç olarak, amentü cümlesi dua olarak okunmamalıdır. Ettehiyatü dua olarak namazın oturuşlarında okunabilir. 7. Ettehiyatünün yerine ona benzer başka bir dua okusam, namazım geçerli olur mu? Onun yerine başka bir dua okusanız namazınız geçerli olur. En iyi yollardan biri de Kur'an'daki dua ayetlerinden birini veya birkaçını okumaktır. Unutmayalım ki en mükemmel ve erdirici dualar da Kur'an'ın içindedir. Bu dualar için bakınız Kur'an'ın öğrettiği dualar kitapçığımız. 8. Hazreti Peygamber'in teşehhüd oturuşunda okuduğu ettehiyatü bugünkünün tıpatıp aynısı mıdır? Peygamberimiz teşehhütte birçok dua okumuştur. Bu arada ettehiyatü diye bildiğimiz duayı da okumuştur. Ancak onun okuduğu ettehiyatta şehadet cümlesinin bugün bizim okuduğumuz şehadet cümlesi olduğunu iddia etmenin yanılgı olacağı kanısındayız. Peygamberimizin okuduğu şehadet cümlesinin Kur'ansal şehadet cümlesi olduğunu düşünmekteyiz. Bu şehadet cümlesi Ali İmran suresi 18. ayetteki anlamı uygun olan cümledir. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hak karşısında hem de namaz gibi bir ibadette kendine övgüler düzeceğini ve ötekin nebileri hiç anmadan sadece kendinin peygamberliğini seslendireceğini düşünmek son derece zordur. O teşehhüdünde şehadet cümlesinin sadece tanrısal birliği ifade eden kısmını okuyordu. Bizler buna Hazreti Peygamber'in peygamberliğine tanıklığı da ekleriz. Ve tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ancak bu eklemenin okunmasında son derece dikkatli olmak gerekir. Çünkü 1. Kur'an Cin Suresi 18'de ibadetin içine Allah'tan başka hiçbir kişinin katılmamasını kesinlikle emretmektedir. Bu emirde peygamberler veya Hazreti Muhammed istisna edilmemiştir. 2. Kur'an peygamberler arasında ayrım yapmayı açıkça yasakladığı için öteki nebilerin unutulduğu yolunda bir kanaatin doğmamasına çok dikkat etmek gerekir. En iyi yol şehadet cümlesini Kur'an'daki şekliyle yani Allah'ın varlık ve birliğine tanıklık olarak tutmaktır. Tevhid ve ibadetin ruhuna en uygun olan budur. Hazreti Peygamber'in ettehiyat yerine okuduğu diğer dualar için İbnül Kayyım el-Cevziyye'nin Zadül Mead adlı eserine bakılabilir. 9. Vitir namazının kazası var mıdır? Kur'an namazların kazasından söz etmez. Namazlarında vaktinde kılamamış veya kılmamış olanlar vakitleri ve niyetleri elverdiğince namaz kılarlar ve Allah'tan af dilerler. Kaldı ki namazların kazasından söz eden geleneksel anlayış açısından bakıldığında da kaza edilecek namazlar farz namazlardır. Vitir farz değil, sünnet bir namaz olduğundan onun hiçbir şekilde kazası olamaz. 10. Evde baş açık olarak namaz kılabilir miyim? Herhangi bir yerde, özellikle evde, baş açık olarak namaz kılmak mümkündür. Namaz sırasında mahrem olmayan erkeklerin yanınızdan geçip sizi görmesi ihtimali olduğunda ise örtülmesi gereken yerleri örtmeniz gerekir. Saçlar örtülmesi farz olan yerler değildir. Ancak saçları da örtmek takvada titizlik duygusunun bir belirişi olabilir. 11. Gün doğarken ya da güneş batarken namaz kılınır mı? Güneşin doğması ve batması anında namaz kılınmaz. Bunun içindir ki sabah ve ikindi namazlarının peşinden namaz kılınmaz. Ayrıca güneşin tam tepe noktasında olduğu zamanda da namaz kılınmaz. 12. Cinsiyet değiştirenlerin cenaze namazında niyet nasıl edilmelidir? Cenaze namazında cinsiyet belirtilmesi dinin bir emri değil, geleneğin bir uygulamasıdır. Cenazede musalladaki ölüye diye cinsiyet belirtmeden de niyet edilebilir. Cinsiyet değiştirmiş olanın kendisi için seçtiği ve topluma duyurduğu kimlik, kadın veya erkek esas alınarak da niyet edilebilir. Gerisi Allah'a kalmıştır. 13. İslam'da batın ve zahir adı altında iki türlü namaz var mıdır? Böyle bir ayrım yoktur. Böyle bir ayrım İslam'ın ruhuna aykırıdır. 14. Şu anda İslam aleminin kıldığı namaz Hazreti Peygamber tarafından aynı şekilde mi kılınmıştır? Peygamberimizin kıldığı namaz kaynaklarda açık bir biçimde verilmiştir. Secde, rükû ve kıyımda fark yoktur. Fark namazla ilgili diğer konulardadır. Bu farkları görmek için İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabımızın namaz bölümüne bakılabilir. 15. Secdedeyken Allah içimizden geldiği gibi dua edebilir miyiz? Secdeyi aşırı uzatmamak şartıyla edebilirsiniz. 16. Yunus suresi 87. ayetteki salat sözcüğünü hangi anlamda alabiliriz? Genellikle namaz kılmak diye çevirdiğimiz salat sözcüğü lügat anlamıyla dua etmektir. Kur'an'ın salatı dua etmek anlamında onlarca yerde kullanmıştır. Hangi ayette hangi anlamda kullanıldığını sözcüğün siyak ve sibakına, önüne ve arkasına bakarak karar veririz. Yunus 87. ayetteki salat sözcüğünü Hazreti Musa ümmetinin şekli belirlenmiş temel ibadeti anlamında alabileceğimiz gibi salt dua anlamında da alabiliriz. 17. Namaz sonunda selam vermenin anlamı nedir? Namazdan çıkıldığının bir ifadesi ve ibadette bile barış ve esenliğin vurgulandığının bir göstergesidir. 18. Vakit namazlarının birleştirilmesinde sıra nasıl olmalıdır? Cem etme durumunda sıra bozulmaz. Eğer öğle ile ikindi cem ediliyorsa, öğlenin veya ikindinin vaktinde önce öğle sonra da ikindi kılınır. Eğer akşam ile yatsı cem ediliyorsa, akşamın veya ikindinin vaktinde yine sıraya uygunluk korunarak önce akşam sonra da yatsı kılınır. 19. Abdest alırken ayakların mesh edilebileceği sonucunu nereden çıkartıyorsunuz? Kur'an abdesti öyle tanıtmaktadır. Nerelerin yıkanıp nerelerin mesh edileceği Maide suresi 6. ayette açıkça belirtilmiştir. Abdeste ayakların yıkanması bir tercih meselesidir. İsteyen bu tercihi elbette ki kullanır. Ancak ayaklarını mesh edenlerin abdestine dil uzatmak, Kur'an'ın tanıttığı, peygamberimizin ve ashabının aldığı abdesti beğenmemek olur. 20. Vakit namazları zamanında kılınamamış, cem etme imkanı da bulunamamışsa, kılınamayan bu namazlar kaza edilebilir mi? Kur'an namazlar için kaza diye bir düzenleme yapmamıştır. Ancak namazlarında aksaklıkları olmuş bir kişinin Cenab-ı Hakk'a tövbe ve boyun büküşünü ifade için vakit namazlarına ilaveten namaz kılması kulluk bilincine yakışır bir tavırdır.